Bu ikinci bölümde halkın cesaretinin kırıldığını ve Rabbin onlara cesaret verdiğini göreceğiz. İkinci tapınağın Süleyman'ın yaptırdığı tapınaktan çok daha basit olması halkın cesaretini kırmıştı ama Tanrı'nın buna da yanıtı vardı. Hagay 2. bölüm 1. ayette 7. ayın 21. günü Rab peygamber Hagay aracılığıyla şöyle seslendiler. Bunun 7. ayda gerçekleştiğine dikkat edin. Bundan önce 6. ayda Tanrı'nın kendilerine cesaret veren mesajını duymuşlardı. Şimdi ise bir aydır çalışıyorlardı. İşi organize etmek için 24 gün harcadılar ve şimdi tapınak inşa olmaya başlamıştı. İlerlediklerini gördükçe şevkleri artıyordu ve Tanrı'nın sizinle beraberim diyen cesaret verici sözlerini de hatırlıyorlardı. Ancak cesaretin kırıldığı noktaya da geliyoruz. Hagay 2. bölüm 2. ayet. Şealtiel'in torunu Yahuda valisi Zerubbabel'e, Yahosadak oğlu başkâhin Yeşu'ya ve sürgünden dönen halka de ki diyor burada. Bu mesaj Tanrı'nın bir önceki bölümde cesaret verdiği gruba, aynı liderlere ve aynı insanlara yöneldi. Şimdi Hagay'ın bu insanlara peygamberlik ederken ortadan kaldırılması gereken ikinci engeli vardı. Hagay 2. bölüm 3. ayet. Aranızda bu tapınağı önceki görkemiyle gören kaldı mı? Şimdi size nasıl görünüyor? Bir hiç olarak görünmüyor mu? Diye sorar. Babil'deki sürgünden dönenlerin birçoğu o zamanlar çok genç olsalar bile Süleyman'ın yaptırdığı tapınağın güzelliğini ve zenginliğini hatırlamaktaydı. Şimdi inşa ettikleri bu küçük tapınak Süleyman'ın tapınağının görkemiyle kıyaslandığında bir çiftçinin ambarına benziyordu. Süleyman'ın yaptırdığı tapınak büyük bir tapınak olmadığı halde içine konulan süslü zengin eşyalar altın ve gümüşü hatırlatmaktaydı. Süleyman'ın yaptırdığı tapınakta kullanılan malzemenin değerinin 5 milyon dolarla 20 milyon dolar arasında olduğunu yorumcular hesaplamaktadır. Bu oldukça büyük bir fark ama o zamanlarda 5 ya da 20 milyon dolar çok büyük bir zenginlikti. O tapınak güzel bir mücevher kutusu gibiydi. Şimdi dikkatinizi yine Tanrı'dan gelen bu mesajın tarihlendirilmesine çekmek istiyorum. 7. ay ayın 21. günü der. Eğer bu günü Leviler 23. bölümden kontrol ederseniz bunun çardak bayramının 7. günü olduğunu da görürsünüz. Bu Yahudilerin hasatlarının son bayramıydı. Öyle düşünüyorum ki tapınağı çardak bayramında kullanabilmek için işçiler çok çalışmış ve oldukça işi hızlandırmışlardı. Bu yüzden eskilerden bazıları inşaat alanına gelip Süleyman'ın tapınağını niteleyen güzellik ve zenginliği orada görmeyince düş kırıklığına uğradılar. Bildiğiniz gibi ister ev ister iş yeri olsun hiçbir inşaat tamamlanmadan önce pek etkileyici görünmez. Onu tam olarak görüp takdir edebilmek için binanın bitmesini beklemeniz gerekir. Ama Hagay'ın zamanındaki bu küçük tapınak bittiği zaman bile Süleyman'ın tapınağıyla kıyas dahi edilemezdi. Ve bu yüzden halkın tepkisi farklı oldu. Ezra kitabı 3. bölüm 8 ila 11. ayetler bu sırada neler olup bittiği hakkında bizlere şu bilgiyi aktarır. Tanrı'nın Yeruşalim'deki tapınağına vardıktan sonra 2. yılın 2. ayında Şealtiel oğlu Zerubbabel, Yosadak oğlu Yeşu ve bütün öteki kardeşleri, kahinler, leviller ve sürgünden Yeruşalim'e dönenlerin tümü işe başladılar. Rabbin tapınağının yapımını denetlemek için 20 ve daha yukarı yaştaki levilleri görevlendirdiler. Levillerden Yeşu, oğulları ve kardeşleri, Yahuda soyundan Kadmiel ile oğulları, Henadat'ın oğulları ile torunları, Tanrı'nın tapınağının yapımında çalışanları denetleme işini hep birlikte yüklendiler. Yapıcılar Rabbin tapınağının temelini atınca, İsrail kralı Davut'un kuralı uyarınca kahinler, Rabbi övmek için tören giysilerini giymiş olarak, ellerinde borazanlarla, Levili, Asaf oğulları da zillerle yerlerini aldılar. Rabbe övgüler, şükranlar sunarak ezgi okudular. Rab iyidir. İsrail'e sevgisi sonsuzdur. Rabbin tapınağının temeli atıldığı için herkes yüksek sesle Rabbi övmeye başladılar. Belki de ortada sadece bir temel ve birkaç demir olabilirdi ama kutlamaları gerekmekteydi. Ezra'nın kayıtları 3. bölüm 12 ve 13. ayetlerde şöyle devam eder. Eski tapınağı görmüş birçok yaşlı kahin, Levili ve boybaşı tapınağın temelinin atıldığını görünce hıçkıra hıçkıra ağladılar. Birçokları da sevinç çığlıkları attı. Sevinç çığlıkları ağlama sesinden ayırt edilemiyordu. Çünkü halk avaz avaz bağırıyordu. Ses uzak yerlerden bile duyuluyordu der. Gördüğünüz gibi sevinç çığlıklarının arasında başka sesler de vardı. Bu iki tapınağı birbiriyle kıyaslayan insanların ağlama ve hıçkırık sesiydi. Buraya kurduğunuz şu tapınak bir fasulye yığını kadar bile önemli değil. Süleyman'ın tapınağıyla kıyaslandığında bu bir hiç diyorlardı. Kendi aralarındaki kişilerin bu şekilde eleştirisi yeni tapınağın inşaatını kutlayanları üzdü. Tapınağı yeniden inşa etme gayretlerinde kırmıştı. Hagay'ın teşvikleriyle oluşan şevkleri artık kırıldı. bir projeyi yapanların cesaretini kırmak istiyorsanız, bütün söylemeniz gereken siz bunun iyi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ama eskisini bir görseydinizdir. Oldukça genç yaşta Rab'be gelip ona hizmet etmeye başladım. Bir seminerde kutsal kitaptan bir ders veriyordum. Rab bunu bereketlemiş ve birçok kişiye de bereket olmuştu. Toplantının bitimine doğru birkaç kardeşle oturup toplantının ne kadar harika geçtiğini konuşuyordum. Orada oturan ihtiyar bir adam vardı. "Birkaç iyi toplantı yaptınız gençler ama ben eski günleri hatırlıyorum," diye söze başladı. Birisi böyle konuşmaya başladığında aşağıya doğru inişe geçtiğinizden emin olabilirsiniz. Bize, "Ben gençken burada toplantı denilen şeyin gerçeğini yapıyorduk," dedi. Bize o toplantıyı anlatırken bizimki onunkine kıyasla çok küçük görüldü. Aslında sonradan onun biraz abarttığını öğrendim. Buna karşın söyledikleri gerçekten benim için cesaret kırıcıydı. Ve Hagai'nin zamanında inşa ettikleri tapınak hakkında çok heyecanlı olan insanların bu davranış ve bu tutumda morallerini bozmuştu. Tanrı bu durumu nasıl karşılayacaktı? Buna bakmadan önce topluluk içerisinde bizlerin böyle bir durumu nasıl karşılayacağımızı size anlatayım. Ne yapabileceğini görmek için bir komite ilk olarak atardık. Birisinin söylediği gibi bir komite bireyler olarak hiçbir şey yapamayan ve birlikte hiçbir şeyin yapılamayacağına karar veren bir grup insandır. Ya da başka birinin söylediği gibi bir komite gereksiz olanı yapmak için aldırmayanlar tarafından seçilmiş bir sürü yeteneksiz kişidir. Kendi vaizlik deneyimlerimden bu sorunu ele almak için komite kurup bunu kullanacağımızdan eminim. Ama Tanrı bunu böyle çözmedi. Sorunu gerçekçi bir biçimde ele alıp çok basit bir çözüm buldu. Hagai 2. bölüm 4. ayet. "Şimdi sen ey Zerubbabel yüreklen. Rab böyle diyor. Ey Yahusadak oğlu başkâhin Yeşu yüreklen. Ey ülke halkı yüreklen. Rab böyle diyor. İşi sürdürün. Çünkü ben sizinle birlikteyim. Böyle diyor her şeye egemen Rab," der. Tanrı burada çifte teşvikte bulunur. 3 kez yüreklen demektedir. Bu işi yürütenlere yürekli olun diyor. Dinsel yöneticilere yüreklenin. Sonra halka konuştuğunda onlara yeni bir şey mi söylüyor? Hayır. Aynı şeyi söylüyor. Ey ülke halkı yüreklen. Bu çok basit ama oldukça da önemlidir. Dostum, sizler ve ben bugün büyük ve kötü bir dünyada yaşamaktayız. Nereden cesaret alıyoruz? Tanrı'nın işi birçok yerde küçük ve fazla bir şey gibi görünmüyor. Peki çözüm nedir? Tanrı'nın bize yanıtı şu. Efesler 6. bölüm 10. ayet. "Son olarak Rab'de onun üstün gücüyle güçlenin. Kendimizin hiçbir şey yapamayacağımızı ama Tanrı'nın çok şey yapabileceğini kabul etmemiz gerekir. Rab'de kuvvetli olun." Bu gerçekten harika bir teşviktir. Ayrıca İbraniler'de inanlar için şöyle söylenir. İbraniler 11. bölüm 34. ayet. "Kızgın ateşi söndürdüler, kılıcın ağzından kaçıp kurtuldular, güçsüzlükte kuvvet buldular." Tanrı dünyanın zayıf şeylerini seçtiğini söylemektedir. Tanrı bu büyük süslü binaları seçmiyor. Üzerlerinde çan kulesi olan o büyük gösterişli görkemli yapıtları seçmiyor. O tür yerlerde fazla mucizevi şeyler gerçekleşmiyor ama bazı yerleşim merkezlerinde birçok şey yaşanmaktadır ve daha küçük olan inanlar topluluklarındaki yerler tıklım tıklım dolmakta. Günümüzde bizlerin Rab'de kuvvetli olmamız gerekir. Bu Tanrı sözünde birçok defa tekrar edilmektedir. Elçi Paulus genç bir vaize yazarken şöyle diyor. 2. Timoteus 2. bölüm 1. ayet. "Oğlum, Mesih İsa'da olan lütufla güçlen." 2. Timoteus, kuğunun ölmeden önceki son ve güzel ötüşü, yani Elçi Paulus'un ölmeden önceki son mektubuydu. Ve Paulus, imandaki bu oğluna son mesajında "Sen bir Tanrı çocuğusun, şimdi artık güçlü ol," diyordu. Bunun çok cesaret verici bir söz olması gerekir. Birisi çıkıp, "Benim hizmetim çok önemsiz ve grubum o kadar küçük ki fazla bir önemi olduğunu sanmıyorum," diyebilir. Dostum, eğer böyle düşünüyorsanız sizinle konuşan kişi şeytandır. Onu dinlemeyin. Onun üzerine ölçü birimini koyup kimin büyük, kimin büyük olmadığını belirleyecek olan Tanrı'dır. Günümüzde bina edilen bir sürü saman yığını var ve çok etkileyici de görünebilirler. İçinde biraz altın olduğunu biliyorum ama bir saman yığınında hiçbir iğne aradınız mı? Samanla aynı renkte olan küçük bir altın parçasını nasıl bulacaksınız? Tanrı önemli olanın büyüklük olmadığını açıkça bildirmektedir. Tanrı size ve bana 1. Korintliler 16. bölüm 13. ayette "Uyanık kalın, imanda dimdik durun, mert ve güçlü olun" demektedir. Elçi Paulus bunu Korint'teki bir sürü bebek inanlıya yazdı. Onları beşiklerinden çıkıp mama sandalyelerinden inip büyümeye çağırmaktaydı. Rab'de kuvvetli olun. Tanrı'nın işinde bu tür bir şeye çok ihtiyacımız var dostum. Elçi Paulus'un Korintlerle işi bitmedi ve onlara 2. Korintliler 10. bölüm 4. ayette şöyle seslendi. "Çünkü savaşımızın silahları insansal silahlar değil, kaleleri yıkan tanrısal güce sahip silahlardır." büyük işler başaran birçok iman adamı her zaman Tanrı'nın önünde durup "Ya Rab, bu işi yapamam, bu iş için yeterli biri değilim, bugün seni çağırıyorum" demeden kürsüye çıkmamışlardır. Tanrı'nın bizi zayıf halimizde alıp kuvvetlendirdiğinden ötürü ona teşekkür ettiğimi bilmenizi isterim. Çünkü savaşımızın silahları dünyasal değil, kaleleri yıkan tanrısal güce sahip silahlardır. Bu güç ise Tanrı'nın sözüdür. 2. Korintliler 10. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Elçi Paulus sözlerine devam ederek şöyle der: "Safsataları Tanrı bilgisine karşı diklenen her engeli yıkıyor, her düşünceyi tutsak edip Mesih'e bağımlı kılıyoruz. Mesih'e tümüyle bağımlı olduğunuz zaman ona bağımlı olmayan her eylemi cezalandırmaya hazır olacağız." Yani Tanrı'ya karşı çok itaatkar olduğunuzdan emin olmalısınız. İşin ne kadar büyük ya da ne kadar küçük olduğu hiçbir şeyi fark ettirmez. Kuvvetli ol sözünü hatırlamamız gerekir. Tanrı İsrail'e, "Peki tapınak diğer tapınak kadar etkileyici değil, bunu biliyorum ama kuvvetli olun, size teşviğim bu" der ve bunu 3 kez söyler. Kuvvetli olun sözü, yürekli olun sözü Tanrı'nın onlara söylediği ilk şeydi. İkinci şey ise çalışındı. İşinizi yapmaya devam edin. En büyük işi kimin yaptığını belirleyenin Tanrı olmasına izin verin. Cennete girip Mesih'in huzurunda durduğumuzda bu dünyada büyük ve ünlü görünmeyen ama orada imanda ve hizmette büyük olan insanlar olduğunu göreceğiz. Dostum, Rabbin önünde durduğumuz gün gözlerimizin açılacağına inanıyorum. Tanrı kuvvetli olun ve çalışın der. Tanrı'nın yapmamız için bizlere vermiş olduğu işte sadık olmamız gerekir. Şimdi Tanrı'dan görkemli bir cesaret sözü de göreceğiz. "Çünkü ben sizinle birlikteyim. Böyle diyor her şeye egemen Rab" der. İşin aslı şudur ki Rabbin yüceliğinin ışığı tapınak yok edilmeden çok önce Süleyman'ın tapınağından ayrılmıştı. Ben Rabbin yüceliğinin ışığının her zaman Kral Manasse'nin zamanında tapınaktan ayrıldığını savunmuşumdur. O kadar kötü günah işledi ki İsrail ulusu daha önceki zamanların hepsinden çok daha aşağı düzeye düşmüştü. Rabbin yüceliğinin ışığı onun egemenliği sırasında tapınaktan ayrılmadıysa daha sonra ayrılmayı isteyeceği başka bir zamanı düşünemiyorum. Eğer bu düşüncem doğruysa Tanrı'nın kendisinin görünür varlığı olan Rabbin yüceliğinin ışığı tapınak Babililer tarafından yıkılmadan 125 yıl kadar önce tapınaktan ayrılmıştı. Bu yüzden Hagai'nin zamanında Süleyman'ın tapınağını gören ihtiyar adamlar onun sadece dışsal görkemini gördüler. Rabbin yüceliğinin ışığı o zamana kadar çoktan gitmişti. Süleyman'ın tapınağının dış yüceliğinin çok büyük olduğu kuşkusuzdur. Günümüzde o tapınak yerinde değil, tam tersine o tapınağın yerinde başka bir yapı var. Oraya ibadet yeri inşa edilmedi. Hatta bu binanın kubbesinin altından yapıldığını, altın kaplama olduğunu da duydum. İster doğru olsun ister olmasın, gerçekten de güzel bir yapıydı. O yapıya bakarken Süleyman'ın tapınağının o yarı çöl havasının parlak güneş ışığında nasıl göründüğünü bir düşünün. Çok süslü ve zengin bir tapınak olduğunu ve kalasların gerçek altınla kaplı olduğunu biliyoruz. Herhalde çok güzeldi. Süleyman'ın tapınağıyla o sırada inşa edilmekte olan tapınak arasında bir kıyaslama yapılamayacağı kesindi ama Tanrı tapınağı Süleyman'ın tapınağını Zerubbabel'in tapınağı ve daha sonra Herodes'in tapınağı olarak inşaatının değişik aşamalarında 3 değişik ev olarak değil bir tek ev olarak görür. Bu yüzden Rab İsa Mesih'in içine geleceği adına Herodes'in tapınağı denilen tapınakla aynı çizgidedir. Mesih Rabbin yüceliğinin ışığıydı. Tanrı'nın bedende görünmesiydi. Yuhanna "bizler onun yüceliğini gördük" dedi. Ama bu yücelik insan bedeniyle peçelenmişti. Ve Rab İsa o tapınağa bir kez değil birçok kere girdi. Bu yüzden Tanrı Hagai'nin zamanındaki cesareti kırılmış inşaatçılara "evet, bina ettiğiniz bu küçük tapınak fazla bir şey değil ama ben sizinle beraberim" diyordu. Dostum, bu görkemli bir tapınağınız olup da Tanrı'nın orada olmamasından çok daha iyidir. Günümüzde sıraları boş olan, büyük, soğuk, ilgisiz ve ölü kiliseyle köşe başındaki sadık bir vaizin Tanrı sözünü öğrettiği tıklım tıklım kilise arasındaki fark gibidir bu. Neyin gerçek olduğunu ve neyin gerçek olmadığını, Tanrı'nın neyi bereketleyip neyi bereketlemediği hakkındaki doğru bir bakış açısına sahip olmamız ve kutsal kitap temelinde buna sahip olmamız çok önemlidir. Hagai 2. bölüm 5. ayete geldiğimizde bu yeni binanın etkileyici bir şey olmadığı halde Tanrı'nın "ruhum aranızda" dediğini göreceğiz. Hagai 2. bölüm 5. ayet: "Mısır'dan çıktığınızda size bu konuda söz verdim. Ruhum aranızdadır, korkmayın." Bu Tanrı'nın varlığının içinde bulunmadığı çok süslü bir tapınaktan çok daha iyidir. Aynı zamanda kutsal ruhun eski antlaşma ve yeni antlaşma zamanlarındaki hizmeti arasındaki farkı da bizlere gösterir. O zaman Tanrı halkının arasındaydı. Günümüzde inanların içindedir. Pozisyonunu değiştirdiği kesin. Bu Mesih'te inanlar olarak sahip olduğumuz büyük değişikliklerden birisidir. Korkmayın diyor. Eğer onların korkacak bir nedeni yoksa, günümüzdeki Tanrı çocuğunun da korkacak bir şeyi olmadığı kesindir. Hagay 2. bölüm 6 ve 7. ayetlerde her şeye egemen Rab diyor ki, kısa zamanda bir kez daha yeri, göğü, denizi, karayı sarsacağım. Bütün ulusları sarsacağım. Değerli eşyalarını buraya getirecekler. Ben de bu tapınağı görkemle dolduracağım. Böyle diyor her şeye egemen Rab. İlk olarak Tanrı'nın burada ne yaptığını anlamamız gerekir. Tanrı onların kafalarını, yüreklerini ve gözlerini çok sınırlı olan yerel şeylerden alıp Tanrı'nın İsrail halkı için olan programına çevirmektedir. Milenyuma yani Rabbin kuracağı bin yıllık egemenliğe kadar uzanan gelecekte neler olduğunu görmelerini ister. Dostum günümüzde bizler için Hristiyan yaşamı hakkında yanlış bir görüş açısına sahip olmak çok kolaydır. Burunlarımızı şimdinin penceresine öyle bastırıyoruz ki başka bir şeyi göremiyoruz. Bildiğiniz gibi küçük bir madeni parayı gözünüze çok fazla yaklaştırırsanız güneşi görmenizi engeller. O madeni para Tanrı'nın yaşamınız için olan planı ve amacını görmenizi engelleyen şimdi gibidir. Şu anki durumun sizin için iyi gitmemesinden ötürü cesaretiniz kırılmasın. Tanrı çocuğu için Romalılar 8. bölüm 28. ayette Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz denmektedir kutsal kitapta. Yani iyilik şu anda değil uzaktadır. Yeri, göğü, denizi, karayı sarsacağım diyor Tanrı. Yani Tanrı yargıyla duruma el koymaya niyetlidir. Hagay'ın kısa kitabını bitirmeden önce Tanrı'nın ileriye bakıp Rabbin günü olan büyük sıkıntıdan ve Rabbin gününe dahil olan olaylardan sonra Mesih'in yeryüzüne gelip Milenyum Tapınağı'nın kurulmasından söz ettiğini de göreceğiz. Bu tapınağı görkemle dolduracağım der. Tapınak aslında Süleyman'ın tapınağı yani Herodes tarafından yıkılan Zerubbabel'in tapınağı ve Herodes'in tapınağı olmak üzere bir dizi tapınak olduğu halde Tanrı onu bir tek ev olarak görür. Ve Rab İsa Mesih o tapınağa girdi. Yücelik insan bedeninde de olsa oradaydı. Sonra Herodes'in tapınağı İsa'dan sonra 70 yılında İmparator Titus'un yönetimi altında daha tamamlanmadan Roma güçleri tarafından yıkıldı. O tapınağın yerinde o zamandan şimdiye kadar hiçbir tapınak inşa edilmemiştir. Aslında günümüzde orada başka bir ibadet binası bulunur ve bu ibadet yerinin oradan kalkması neredeyse olanaksızdır. Böyle bir işe kalkışılırsa 3. Dünya Savaşı bile çıkar. Çünkü orası pek çok insan için ikinci ya da üçüncü en kutsal yer olarak kabul edilir. Ancak daha sonra orada büyük sıkıntı tapınağı olarak atanan bir tapınak inşa edilecektir. Ve bundan sonra oraya Milenyum Tapınağı inşa edilir. Yani Rab İsa Mesih tekrar yeryüzüne gelip bin yıllık egemenliğini kurduğunda bin yıllık egemenlik tapınağı orada kurulacaktır. Bu yüzden Tanrı bunu bir tek ev olarak görerek bu evin görkemle dolacağı günün gelmekte olduğunu söyler. Mesih yeryüzüne döndüğünde Rabbin yüceliğinin ışığının onunla birlikte geleceğine inanıyorum. Matta'da şöyle okuyoruz. Matta 24. bölüm 30. ayet. O zaman insanoğlunun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek. İnsanoğlunun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Bu ayet insanoğlunun gökteki belirtisinden söz eder. Tanrı'nın yüceliğinin, Rabbin yüceliğinin ışığının büyük sıkıntı tapınağı adını verdiğimiz tapınakta olacağına inanıyorum. Ama Rab orada yaşamaya geldiğinde bu kendisine karşı asilik içinde olan büyük sıkıntı tapınağı olmayacaktır. Orada Mesih karşıtının benzerliği bulunmayacaktır. Orada Mesih'in kendisi var olacaktır. Bütün ulusları sarsacağım. Günümüzde bizlerin geçtiği yüzyılda yaşadığımız sarsıntılardan daha fazlasının gerçekleşeceği bir gün olacağını düşünmemiz zor. Bu yüzyıla 1. Dünya Savaşı ile girdik. Bu dünyayı oldukça sarsan bir olaydı. Ve o zamandan beri de dünyayı sarsan olaylar gerçekleşiyor. Dünya çapında bir depresyon oldu. 2. Dünya Savaşı oldu. Ayrıca petrol krizleri ve enerji kıtlıkları bütün ulusları sarstı. Bugün dünyanın birçok yerinde savaşlar olmakta ve terör olayları yaşanmaktadır ama bütün bunlar gelecekte gerçekleşecek sarsıntıya kıyasla hiçbir şeydir. Bütün ulusların arzuladıkları gelecek. Başlangıçtan beri hatta ilk kilise ataları bütün ulusların arzuladıklarını Mesih olarak yorumladılar. Doğrusunu isterseniz bu beni daha genç bir vaiz olduğum günlerden beri rahatsız etti. Çünkü Mesih'in bütün ulusların arzuladığı kişi olduğuna inanamıyordum. Bütün ulusların arzusunu kurtarıcının Mesih olduğunun bilincinde olsunlar ya da olmasınlar, bütün ulusların kurtarıcı için özlemi olarak yorumlayanlar da var. Bu doğru olabilir ama geldiğinde kimi kabul edeceklerdir? Mesih karşıtını kabul ederler. Mesih karşıtı dünyanın Mesih'i, dünyanın kurtarıcısıdır ve onlar onu kabul edecekler. Ulusların Rab İsa Mesih için herhangi bir arzusu olduğunu düşünmüyorum. Ben bu parçanın anlamının eğer okumaya devam edersek açıklık kazanacağına inanıyorum. Şimdi 7 ve 8. ayetleri bir araya koyarak bakalım. Bütün ulusları sarsacağım. Değerli eşyalarını buraya getirecekler. Ben de bu tapınağı görkemle dolduracağım. Böyle diyor her şeye egemen Rab. Gümüş de altın da benim diyor her şeye egemen Rab. Bütün ulusların arzusu nedir? Altın ve gümüş. Günümüzde birçok ulus altın standardını bırakmak zorunda kaldı. Bunu yaptıkları zaman bütün dünyanın ekonomik temeli de sarsıldı. Neden? Çünkü altın ve gümüş için hala büyük bir arzu duyulmaktadır. Süleyman'ın tapınağı bina edildiği zaman inşaatında 5 milyon dolarla 20 milyon dolar arası tutarı olan değerli metaller ve mücevherler kullanıldı. Oldukça değerliydiler. Krallar ve Tarihler kitaplarında tarihsel kayıtları okuduğumuzda sanki Süleyman kendi zamanının altın pazarını kendi elinde tutuyor gibiydi. Nebukadnezar Yeruşalim'i ele geçirdiğinde bütün o zenginlikleri de 2. Krallar 20. bölüm 12 ila 17. ayetlerdeki kayıtlara göre aldı. Babil krallarından elçilerin o sırada Hizkiye olan Yahuda kralına geldiğini ve Yahuda kralının ona bütün hazinelerini, Yeruşalim'in bütün zenginliğini gösterdiğini de hatırlarsınız. Bütün bunları bir kenara kaydettiler ve zamanı gelince Yeruşalim'i ele geçirip bütün o altınları Babil'e taşıdılar. Altının Babil ulusunun arzusu olduğu kesindi ve hala da dünya uluslarının arzusu altındır. Gümüş de altın da benim diyor Tanrı. Dünyadaki bütün gümüş ve altın Tanrı'ya aittir ve gelecekte Tanrı'nın evini süslemek için bol bol altın ve gümüş kullanılacaktır. Gelecekte milenyumdaki yani 1000 yıllık egemenlikteki tapınağın çok güzel bir bina olacağından kesinlikle eminim. Hagay 2. bölüm 9. ayette yeni tapınağın görkemi öncekinden daha büyük olacak. Buraya esenlik vereceğim. Böyle diyor her şeye egemen Rab. Yani tapınağın görkemi aslında bu evin daha sonraki görkemidir. Tanrı'nın bir dizi tapınağı bir tek ev olarak gördüğünü hatırlatmak isterim. Milenyumdaki tapınağın görkeminin eskisinden daha büyük olacağını söyler. Süleyman'ın tapınağından bile daha iyi olacak ve o sırada bina etmekte oldukları tapınaktan çok daha iyi olacağı da kesindir. Buraya esenlik vereceğim sözündeki buraya sözcüğü tapınaktan söz eder. Yine söz konusu olan bütün tapınaklardır. Buraya esenlik vereceğim. Böyle diyor her şeye egemen Rab. Yeruşalim'e bugüne dek Birleşmiş Milletler'in ve Milletler Cemiyeti'nin başaramadığı barışı o getirecektir. Yani yeryüzüne barış gelecektir. İsa Mesih yeryüzüne geldiğinde ayakları Zeytinlik Dağı'na basacak ve o tapınak alanına girdiğinde yeryüzüne barış gelecektir. Çünkü o barışın elçisidir. O zaman dünyaya barış gelecektir. Önümüzdeki ayette sözünü ettiği esenlik bunun en sonunda gerçekleşmesidir. Ancak ilk gelişinde getirdiği esenliği de içeriyor olabilir. O zaman Tanrı'nın hoşnut kaldığı insanlara esenlik getirmişti. Elçi Paulus'un Romalılar 5. bölüm 1. ayette söylediği gibi. Böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz. Ayrıca günümüzde inanlı yüreği için var olan bütün anlayışı aşan esenliği de getirmiştir. İlk geldiğinde bu tür bir esenlik de geldi. Hala gelecekte olan bir günde dünya barışını dünyanın isteği ve gereksinim duyduğu türdeki barışı getirecektir. Bu yüzden ulusların arzuladıkları Mesih değildir. Bence doğru sözcük hazinedir. Bütün ulusların hazinesi olacaktır. Maddesel hazinelerden söz ederken gümüş de benim altın da demiştir. Öyle görünüyor ki buradaki düşünce milenyumdaki tapınak bina edildiğinde getirilecek zengin hazinelerin Zerubbabel'in tapınağının görkemsizliğinin yeteri kadar acısını çıkartacak olduğudur. Tanrı Hagay'ın zamanındaki cesareti kırılmış inşaatçılara tapınaklarını Tanrı'nın nihai amacının bakış açısından görmeye teşvik etmektedir. Keşke sizler ve ben bugün içinde bulunduğumuz durumu da aynı şekilde görebilsek. Onlara sonsuzluğun ışığında Tanrı'nın bizim için olan amacının ışığında bakmamız gerekir. Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir? Haleluya! Şu anki durumlar tarafından yenilmeyelim. Ve onlar bizi azgın sular gibi boğmasın. Buna izin vermeyelim. Geçtiğimiz yılın sonunda istifa mektubunu sunan bir vaizi tanıyorum. İhtiyarlar kendisine neden istifa etmek istediğini sorduklarında çünkü bütün sene küçük benden başka kimse Mesih'e iman etmedi dedi. Dostum cesareti kırılmış olan o vaiz, o küçük vaiz büyük birçok insanın özellikle hastane ve cezaevlerinde olan insanlara ne kadar yardımı dokunduğunu iyi bir hizmetkar olacağını göremiyordu. Vaizin başarısızlık olarak gördüğü o yıl belki de hizmetinin en verimli yılıydı. Hepimizin olayları ve durumları, Tanrı'nın yaşamlarımız için olan planı ve amacının ışığında görmeye ihtiyacımız var.